Cumhur İttifakı'nın barış tuzağı ve hainlerin son tezgahı. Ülkemizde, bölgemizde ve yeryüzünde gerçek bir barışa ve gerekli bir huzur ortamına karşı çıkmak, elbette vicdansızlık ve alçaklıktır. Ancak, küresel merkezlerin şeytani hesapları ve işbirlikçilerin iktidar ihtirasları uğruna, geleceğimizi karartacak sinsi ve siyonist planların barış jelatini sarılmış palavralarına aldanmak ise, herhalde ahmaklıktır. Bu işin perde arkasını bilmeyen bölge halkının, terörden hayatı kararanların ve yandaş yalaka takımının sevinç çığlıklarına aldanmayın. Asıl, güya bu terörsüz Türkiye girişimine alkış tutan ABD ve AB ülkelerinin, siyonist güdümlü malum ve melun medya tröstlerinin neden bu denli sevindiklerine ve bu süreci desteklediklerine odaklanın. İşte o zaman bu sözde barış sürecinin nasıl bir tuzak ve tezgah olduğunu daha kolay anlayacaksınız. Bu arada ABD Başkanı Trump'ın, Erdoğan'la Suriye konusunu görüşüp bazı konularda mutabakat sağlayacağımızı ummaktayım. Beyanları, acaba Suriye Kürdistan'ı SDG'ye, barış kılıflı ve demokratik yaftalı bir özerklik sağlama dayatması olmasındı. PKK, hala oyun ve oyalama peşinde miydi? Terör şebekesi PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından örgüt, kongresini 5 ila 7 Mayıs 2025 tarihlerinde topladığını beyan etmişti. Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan yazılı açıklamada, PKK lideri Öcalan'ın çağrısı temelinde, tarihi öneme sahip kararlar alındığı belirtilmişti. Açıklamada alınan kararlara ilişkin, geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra, çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilmişti. PKK, bu kongrenin, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildiğini eklemişti. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan aynı süreçte. PKK, her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı, büyük bir ciddiyetle bekliyoruz demişti. Silahların tümden devre dışı bırakılması için, siyasete çok büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Doğan, herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı diyerek, PKK'yı ve DEM Parti'yi memnun edecek hukuki ve siyasi girişimlere hız verilmesi gerektiğini dillendirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 8 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak müjdesini vermişti. PKK, daha önce yaptığı açıklamalarda, Öcalan'ın kongreyi yönetmesine olanak tanınmasını istemişti. Ancak Öcalan'ın kongreye katılıp katılmadığına dair resmi bir açıklama gelmemişti. DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Öcalan'ın kongreye katılımına ilişkin, muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır açıklamasıyla yetinmişti. Kongre Gel eş başkanı Remzi Kartal ise, PKK'ya yakın medyaya, Öcalan'ın kongreye telekonferans yoluyla katıldığını söylemişti. ANF'ye göre Kartal, kongrede Öcalan'ın videosunun izletildiğini de kaydetmişti. Süreç nasıl gelişmişti? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te, PKK lideri Abdullah Öcalan'a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, Umut Hakkı için başvurması ve TBMM'de, DEM Parti grup toplantısında konuşması çağrısını gerçekleştirmişti. 23 Ekim 2024'te, DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'a, amcası Abdullah Öcalan'la görüşme izni verilmişti. Böylece, Öcalan'a, 43 ay sonra ilk kez bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Aynı gün, PKK'nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye ait, Kahramankazan'daki tesislere düzenlediği saldırıda, 5 kişi yaşamını yitirmişti. DEM Partili bir heyet, 28 Aralık 2024'te ve 22 Ocak 2025'te, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşmüş ve Öcalan'ın mesajlarını kamuoyuna iletmişti. PKK lideri Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan, Barış ve Demokratik Toplum çağrısında, tüm gruplara silah bırakıp PKK'yı kendini feshetmeye davet etmişti. PKK, bu doğrultuda 1 Mart'tan itibaren ateşkes ilan ettiğini bildirmişti. İmralı heyeti siyasi partileri ziyaret etmiş, 10 Nisan 2025'te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüşlerdi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinin somutlaşmasını günler içinde beklediklerini söylemişti. Şamil Tayyar'a göre, PKK'nın silah bırakması bir oyun olabilirdi. T terör örgütü PKK'nın kongresini topladığının duyurulması sonrası alınan kararların açıklanması beklenirken, TGRT Haber'de, medya kritik programında gazeteci Şamil Tayyar, örgütün silah bırakması süreciyle ilgili çekincelerini açıklamıştı. Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası başlayan terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme yaşanmıştı. Terör örgütü PKK, beklenen kongrenin toplandığını duyurmuşlardı. DEM Parti'den ise, bu sürece dair 8 maddelik bir açıklama yapılmıştı. Gazeteci Şamil Tayyar, örgütün silah bırakma süreciyle ilgili dikkat çeken yorumlar yapmıştı. Sahadan gelen haberler var. Terör örgütü PKK'nın lafıyla iman etmem diyen Şamil Tayyar, daha önce de örgütün benzer silah bırakma açıklamaları olmasına karşın buna sadık kalmadıklarını hatırlatmıştı. Terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshettiğini açıklaması, silahlarını bırakıp teslim olması, Suriye'deki YPG'nin de buna uyarak silahlarını bırakması, merkezi yönetime entegre olması gerekir. Diyen Şamil Tayyar, ama sahadan gelen haberler var, bunlar silah bırakacaklar ama bunları YPG'ye aktaracaklar uyarısında bulunmuşlardı. PKK'nın açıklamasını henüz görmedik, bu açıklamanın içinde silah bırakma varsa silahların nereye bırakılacağı konusunda endişelerimiz devam etmektedir. Bu tür iddialar olacaksa, o zaman işin şekli değişir. Bunları görmek lazım. Biz de diyoruz ki, dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Diyen Şamil Tayyar, haklı kuşkularını paylaşmıştı. DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali de yüksektir. AKP'li Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası, Türk siyasetinde yaşanacaklara ilişkin değerlendirmeler yapmıştı. Tayyar, sürecin başarıyla sonuçlanması ve PKK'nın tamamen tasfiye edilmesi halinde, DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'nın yeni bileşeni olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu hatırlatmıştı. Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken katıldığı TGRT canlı yayınında süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP'li Şamil Tayyar, partiye yakın kaynaklardan derlediği kulis bilgilerini aktarmıştı. Tayyar, çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması halinde DEM Parti'nin AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin ardından Cumhur İttifakı'nın dördüncü bileşeni olmasının yüksek ihtimal olduğunu vurgulamıştı. Artık DEM Parti kadrolarını ve politikalarını Öcalan belirlemeye başlayacaktır. Bu durumda, DEM Parti dönüşür, artık Kandil'in değil, doğrudan İmralı'nın yönettiği bir parti halini alır. Abdullah Öcalan resmen siyasetin içinde olmaz, ama fiilen DEM'i yöneten kişi olacaktır. Kadrolarını ve politikalarını Öcalan belirlemeye başlayacaktır. Bununla birlikte Türk solu ile bir ayrışma başlar diye düşünüyorum. DEM içinden çözüm sürecine ilişkin en sert çıkışlar Türk solundan geliyordu. Türk solunun artık bu saatten sonra, DEM'in muhalefet yapamayacağını ve DEM ile birlikte yürünmesi halinde sorun yaşanacağını artık onlar da kabul ediyorlar. Diyen Şamil Tayyar böylece, milli çözümün defalarca gündeme taşıdığı bazı sinsi ve siyonist hesapları da açığa vurmuşlardı. Mustafa Tümamiral'in endişeleri. Mustafa Tümamiral, PKK'nın fesih tartışmaları hakkında yaptığı açıklamada, kongresi var, yasaması var, yürütmesi var, yargısı var. Adeta bir devlet gibi yapı oluşturmuşlar. PKK diyerek, tüm yapı gizleniyor. Bu bir aldatmadır, uyarısında bulunmuşlardı. Cihat Yaycı, PKK'nın fesih tartışmaları hakkında ve Türkiye'nin barış süreci olarak adlandırılan süreç ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Terör örgütü PKK'nın 55.600 kişinin katili ve uyuşturucu kaçakçısı bir yapı olduğunu hatırlatan Yaycı, meşru bir siyasi yapıymış, hatta devletmiş gibi topladığı kongreyi ve açıklamalarının tartışılması zuldür. Bu devletin düşürüldüğü en utanç verici manzaradır, ifadelerini kullanmıştı. Kiralık medya, sinsi oyunun içindedir. Televizyonlarda PKK kongresi ile ilgili tartışmalar yapılmasına büyük tepki gösteren Yaycı, malum medya, sinsi oyunun içinde hedef saptırıyorlar. PKK'yı meşru bir aktör gibi gösteriyorlar. Bildiride yer alan, şehit, Kürdistan, 52 yıllık tarihi mücadele, yurtsever halkı şehitleri anmaya çağırma, Önder Apo ifadelerini sansürleyip, kamuoyunu kandırıyorlar, bilgisini paylaşmıştı. Evet, PKK fesi olsa bile, KCK altındaki birçok yapı yerinde duracaktı. PKK fesi oldum diyor, ama KCK altındaki PYD, YPG, HPG, PEJAK, PCDK gibi yapılar yerinde duruyor, bu bir kelime oyunudur. Kongre PKK'yı feshedecekmiş, peki kongreyi kim feshedecek? Bunu kimse sormuyor, sadece PKK adını kağıttan silip, KCK yapısı aynen bırakılıyor. Evet, KCK hala duruyor. PKK'nın gerçek çatısı KCK'dır. Kongresi var, yasaması var, yürütmesi var, yargısı var. Adeta bir devlet gibi yapı oluşturmuşlar. PKK fes oldu palavrasıyla tüm yapı gizleniyor. Bu bir aldatmadır. İşte bu KCK yapısında sadece PKK, uluslararası terör örgütü sayılıyor. Biz operasyonları bu zeminde yapıyoruz. PKK feshedildi dersek, PKK ile aynı yapı olduğunu bildiğimiz ama farklı isimlendirilen ve sınırlarımızda ve hatta İstanbul'da dahi birçok kanlı saldırı gerçekleştiren Suriye'deki YPG'yi ne yapacağız? Nasıl mücadele edeceğiz? Türkiye'nin meşru operasyon hakkını elimizle baltalıyoruz. Uyarılarına kulak kabartmalıydı. Terörist başının yaptığı çağrı metni üzerinde, kafa yoran Sayın Abdullah Ağar'ın tarihi tespitleri. Kandil'den daha bir açıklama gelmese de, Suriye PKK'sı, YPG-PYD'den gelen açıklamaları okudum. Anladığım şudur, bu karşılaştığımız tam bir terör entrikasıdır. Bir gizlenmeye çalışılan hedef, PKK'nın Suriye'deki ayağı, YPG-PYD'yi PKK'dan ayrı tanımlayarak, Suriye'deki terör yapılanmasını devletleştirme operasyonunu tamamlamaktır. İki heybede sakladığını sandığı turp. Silah bırakma çağrısı, siyasi sosyolojik entegrasyon, demokratik uzlaşma, dil ve kültürel hak arama ve demokratik anayasa oluşturma kisvesi altında, metinde reddedildiği görülen, Türk ulus devlet yapısını bozma ve zaman içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkarak, vatanı parçalama hazırlığıdır. Özetle terör örgütü tarihi bir fırsatı tepmiştir. En zayıf anında dahi maksimalist hedefler peşine düşmüş, bir kez daha onu kullanan aktörlerin maşalığına soyunmuş durumdadır. Hikayeyi daha önce anlatmıştım. PKK'nın çevirdiği bu film, PKK adı konmadan, PKK adı gizlenerek, PKK'nın Suriye'de devletleşme filminin devamıdır. YPG-PKK-PYD, terör örgütünün Suriye'deki elebaşı ve APO'nun manevi oğlu, Mazlum Abdi Öcalan'ın çağrısı PKK ile ilgilidir ve Suriye'deki grupları kapsamıyor, küstahlığından sakınmamıştı. Hani, bütün gruplar silah bırakmalıydı. Terörist başının yaptığı çağrı, 5 farklı alan ve 2 farklı eksen üzerinde ortaya koyacağı etkiler açısından büyük önem taşımaktaydı. Hangi güç ve etki odakları bu çağrıya nasıl tepki verecekler? Sorusu üzerinde durulmalıydı. 1. Kandil merkezli Irak'taki PKK-YPG Tavgari Azadi nasıl tepki verecek? PKK'nın, Gara, Kandil, Assos, Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve tartışmalı bölgelerdeki silahlı ve siyasi varlığı nasıl tepki verecek? Terörden, silahlardan, iddialardan, imtiyazlardan vaz mı geçecekler, başka bir arayışa mı girecekler, yoksa çağrıya hiç mi kulak vermeyeceklerdi? 2. Suriye'deki YPG-PYD-AANES nasıl tepki verecekti? 3. Avrupa'daki PKK yapılanması nasıl tepki verecekti? 4. Kandil bağlantılı İran PKK'sı, PJAK-YRK nasıl tepki verecekti? 5. Türkiye'deki PKK uzantıları nasıl tepki verecekti? Peki, YPG-PKK'nın angajman geliştirdiği İran, Rusya ekseni ile AB, ABD, İsrail ekseni, ortaya çıkan duruma nasıl yaklaşacaklar ve yönettikleri etkiledikleri PKK'yı nasıl yönetmek ve yönlendirmek isteyeceklerdi? Bunların, bu çağrı ve süreçlerdeki rolleri nedir? Özellikle ABD'nin gizli ve kirli hesapları nelerdir? Bu çağrı, YPG-PKK terör örgütünün angajman geliştirdiği küresel ve bölgesel aktörlere ülkelere rağmen mi yapıldı, yoksa onlarla koordine edilerek mi hazırlandı? Örgüt, bu süreci belü çağrıyı küresel ve bölgesel aktörlerle konuşmuşsa, kimlerle hangi beklentiler, angajmanlar, planlar çerçevesinde konuşup anlaşmışlardı? Bu çağrıdan sonra Suriye'deki YPG-PYD-AANES, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, Şam yönetimine, kayıtsız şartsız, Kuzey ve Doğu Suriye topraklarını, stratejik tesislerin tamamını, enerji kaynaklarını, silahlarını ve DAEŞ'lıların tutulduğu hapishaneleri devredecek midir? Toprak kontrollü siyasi ve silahlı iddiasından vazgeçecek midir? İşte çağrının test edileceği asıl yer burasıdır. Kandil üzerinde etkili olan İran ve YPG-PYD üzerinde etkili olan ABD'nin çağrıya nasıl baktıkları ve neler yapacakları son derece önemlidir. Ama bu sorular hala yanıtsızdır. Bu çağrı 7 Ekim 2024'ten beri reel dinamik bir biçimde şekillenmekte olan Orta Doğu'nun yeni güvenlik mimarisinin bir parçası olarak mı ortaya çıkmıştır? Terörist başının çağrısı İran, Rusya, ABD, AB, İsrail'e rağmen midir? Bağımsız mıdır? İran'a rağmen ABD angajmanlı mıdır? ABD'ye rağmen İran angajmanlı mıdır? Yani çağrı, küresel ve bölgesel mücadelenin neresindedir? Kimi, kimle, nerede konumlandırmak istemektedir? Orta Doğu'nun güvenlik mimarisinin neresindedir? Ortaya çıkacak, şekillenecek eksenleşmenin neresindedir? Soru çok arkadaşlar. Soru çok. Doğru okumayı ancak sahadaki PKK türevlerinin tepki, eylem ve hareketlerine bakarak yapabiliriz. Ve bunda bile yanıltıcı öğelerle, ambalajlarla karşılaşabiliriz. Jeffrey Sachs, Suriye'de CIA'nın istediği gerçekleşti, bölgedeki savaşların ve sonuçların planlayıcısı ABD ve İsrail'dir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs, 11 ila 13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan 4. Antalya Diplomasi Forumundaki Suriye, ülkenin yeniden yapılandırılması ve uzlaştırılması isimli panelde dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuşlardı. İç savaşın Beşar Esad'dan kaynaklanmadığını, ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu belirten Sachs, bu savaşın sonucu CIA'nın 2011'de istediği şeydi. ABD'nin silahlandırdığı cihatçı bir grubun iktidara gelmesi ve Suriye'de Irak Barzanistan'ı gibi bir SDG Kürdistan'ının resmen olmasa da fiilen gerçekleşmesi, ABD ve İsrail'in projeleridir ifadelerini kullanmıştı. Lübnan, Irak, Libya, Somali ve Sudan savaşlarına da değinen Sachs, bunların hepsinde ABD hükümeti ve müttefiki İsrail sorumludur vurgusunu yapmıştı. Aynı zamanda ekonomist, siyasi analist ve Kolombiya Üniversitesi profesörü olan Jeffrey Sachs, Antalya Diplomasi Forumu'nun 4. turunda ABD'yi eleştirerek, Amerikan savaş kışkırtıcılığı bölgede barışın gerçekleşmesini engelledi ve bölge, 100 yıldan fazla bir süre önce imzalanan Versailles Antlaşması'ndan bu yana batılı güçler tarafından yönlendiriliyor itirafında bulunmuşlardı. Suriye'deki iç savaş için ABD ve İsrail'in rolüne işaret eden Jeffrey Sachs şu değerlendirmeleri yapmıştı. Netanyahu'nun fikri, Orta Doğu'yu İsrail'in isteğine göre şekillendirmekti. İsrail'e bir şekilde karşı olan her hükümeti devirmekti. Bu konuda CIA ve ABD hükümeti de onun destekçisiydi. Yani savaş, Esad baskısından veya diktatörlüğünden kaynaklanmadı. Bu savaş, 2011 baharında Esad'ı devirmek için Başkan Obama'nın ve Yahudi odakların verdiği bir emirle başladı. Bu programın bir adı da vardı. Operation Timber Sycamore, ABD, bu bölgedeki diğer ülkelerle birlikte isyancıları eğitti. Ahmet Şarı ile birlikte, şu anda iktidarı ele geçirenler de dahil olmak üzere, rejimi devirmek üzere özellikle cihatçıları ABD eğitti. Bu bir kaos yarattı. 14 yıl süren savaşta, Suriye'de 600 bin kişi hayatını kaybetti. Bu savaşın sonucu, CIA'nın 2011'de istediği şeydi. Yahudi lobilerinin istediği, ABD'nin silahlandırdığı cihatçı bir grubun, Suriye'de iktidara gelmesiydi.